أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşler, tekrar hepinize hoş geldiniz. Rabbim bu bir araya gelişimizi, bu sohbetimizi hayırlı kılsın, hayırlara vesile kılsın inşallah teala. Değerli kardeşler, bu Ramazan ayı içerisinde yaptığımız ve yapacağımız son sohbet olur. İnşallah teala Rabbimiz bu ayda tuttuğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetlerin tamamını kabul etsin, makbul buyursun. İnşallah teala bizi hayırlısıyla Ramazan bayramına da ulaştırsın. Ve Rabbimizden diğer bir niyazımız da bir sonraki Ramazan'ı İslam ümmetinin bu zulümattan ve küfürden kurtulmuş bir halde kendi asli unsurlarına ulaşmış bir şekilde kavuşmasını, oluşmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.
Amin.
Değerli kardeşler, bugün inşallah hatırlatmak istediğim husus, ki bundan önceki birkaç sohbet boyunca yapmaya çalıştığımız, yani İslam akidesinin ya da Allah inancının bir şahsa, bir Müslümanın şahsiyetinde oluşturması gereken özelliklerinden bahsettik. Ya da bir Müslümanın şahsından yansıması gereken bir takım hususlardan bahsettik. Rızıktan bahsettik, müminlerin üstünlüğünden bahsettik, İslam'ın yüceliğinden bahsettik. Rızkın Allah-u Teala'dan olduğundan bahsettik. Bugün de yine bu kavramların devamı mahiyetinde ecel ve vaktimiz olursa bir iki kavram üzerine daha durmaya çalışacağım. İnşallah-u Teala bugün ecel konusuyla alakalı bir takım hatırlatmalarda bulunacağım. Rabbim hakkımıza hayırlı kılsın. Şimdi ecel, değerli kardeşler, diğer hususlarda olduğu gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın kendi kitabında, yani subutu kat'i olan Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerinde ve yine manaya delalet açısından kesinlik ifade edecek bir manada gelmiştir ki o da ecelin tamamen Allah Subhanahu ve Teala'nın elinde olduğudur. Ecel mana itibariyle, yani kavram olarak ya da lügat anlamıyla belirlenmiş bir vakit ya da başı ve sonu sabit olan, belli olan bir zaman dilimi olarak tanımlanır. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala da hem insan için ve hem de yaratmış olduğu bütün mahlukat için, canlılar için bir ecel tayin etmiştir. Yani onların hayatta var olma sürelerini Allah-u Teala kendi katına belirlemiş ve sabitlemiştir. Dolayısıyla yine birçok ayette ifade ettiği gibi, yani yaşatmak da öldürmek de Allah-u Teala'nın katındadır. Allah Subhanahu ve Teala bu anlamda ecelin kendi katında olduğu ve belirli bir saati olduğunu ifade etmesine rağmen Müslümanların tıpkı rızık kavramını iyi anlamadıkları gibi ecel kavramını da iyi anlamadıklarını görebiliyoruz. Yani insanların kendisiyle çeşitli hallerde ölmüş olduğu vakaların her bir vakayı ölümün sebebi olarak değerlendirmektedirler. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın sanki onlar için daha önceden tayin etmiş olduğu bir vakit olduğunu unutarak bu bağlamda ecel vakasını biraz da kendi göreceli şartlarına göre değerlendiriyorlar. Oysa Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde özellikle mesela birkaç tane mealini hatırlatmak istiyorum. Ali İmran 145'te ifade ettiği gibi yazılı bir ecele bağlı olarak Allah'ın izni olmadıkça hiçbir nefis ölecek değildir. Yani ölüm tamamıyla Allah Subhanahu ve Teala'nın takdirinde ve elindedir. Allah Subhanahu ve Teala ve bunu daha önce de belirlediğine dair de kendi kitabında vaaz etmiştir. Ölümleri esnasında nefisleri öldüren, canları alan ancak Allah'tır diyor başka bir ayette. Ve yine başka bir ayette hani özellikle Medine'de ki Yahudiler ve münafıkların iddialarına karşılık bir cevap mahiyetinde bir ayet var. Ey iman edenler! Yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleriniz hakkında onlar yanımızda olsalardı ne ölürlerdi ne öldürülürlerdi diyen kafirler gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Şüphesiz ki Allah bunu onların kalplerine acı bir hasret olsun diye yerleştirir. Halbuki dirilten de, öldüren de Allah'tır. Gerçekten öyle değil mi değerli kardeşler? Bakın İslam tarihinde ya da özellikle sahabe hayatına baktığımızda öyle sahabeler vardır ki daha iman ettiğinin üzerinden 2 saat geçmemişken Allah uğrunda savaşa katılıp ve şehadet mertebesine ulaşmış sahabeler vardır. Ama öyle sahabeler vardır ki ömrü hep savaş meydanlarına geçmiştir. Hep önde çarpışmıştır. Ama Allah subhanahu ve teala onu savaş meydanında canını almamıştır. Ölümü nasip etmemiştir. Bunlardan en meşhuru Halid bin Velid'tir. Öyle değil mi? Yani katıldığı savaşların haddi hesabı yoktur. Sayısı bilinmez. Vücudunda savaş veya işte darbe yarası olmadığı yer kalmamıştır. Ama o insan savaşta şehit olmamış ya da orada eceli gelmemiştir. Dolayısıyla ecel Allah subhanahu ve teala'nın tayin etmiş olduğu bir husus olup her insan için belli bir vakitedir ve insan o vakit geldiği zaman ayete geçtiği gibi ne bir an öne alınır ne bir an ertelenir. Bu kadar açık ve nettir. Ve biz zaten ölüm vakasına şahitlik ediyoruz. Yani herkesin burada kalıcı olmadığını, neticede insanların işte gençken de, çocukken de, bebekken de, orta yaşlı ya da yaşlıyken de ölebildiğini hepimiz tanık ediyoruz. Dolayısıyla ölümün belli bir yaşı vardır iddiası yoktur. Öyle bir iddiada bulunamaz insan. Ya da işte ölümün kendisiyle gerçekleştirilmiş olan bazı haller vardır. İnsanlar genelde onun ölüm sebebi olarak algılarlar ki bu hakikaten doğru değildir. O sadece ölümün kendisiyle gerçekleştiği hallerden bir haldir. Örneğin insanlar bıçaklanma neticesinde ölebilir de ölmeyebilir de. Yine herkese kurşunlanma neticesinde ölebilir de ölmeyebilir de. Veya çeşitli hastalıklara düşer kaldığında o hastalık o insanı öldürebilir de öldürmeyebilir de. Ya da hiç sebep olmaksızın da veya işte bugünkü tıpın ya da doktorların işte teşhisi koyamadığı ölüm sebebi olarak hiçbir şekilde tarif edemediği ölümler vuku bulmaktadır. Şimdi bunlar neyi gösteriyor? Bunlar şunu gösteriyor kardeşlerim. Ölümü takdir eden Allah'tır. Ve sadece sebebi onun takdir edici oluşundandır. Başka bir sebep değildir. Bu meseleleri ifade etmemizdeki amaç ne, gaye ne? Burada sıkıntı şu hocam. Bizler yani İslam ümmeti olarak içinde yaşadığımız bu zaman diliminde hem İslam akidesinden uzaklaşmış, onu algılamaktan uzaklaşmış ve İslami hayatı yaşamıyor oluşumuzdan dolayı biz bize dayatılan fikirlerin ve duyguların etkisi altında kalarak öyle yaşıyoruz. Dolayısıyla eğer bir mümin ki öyle olmak zorunda hem rızkın da hem ecelin de Allah Subhanahu ve Teala'nın takdirinde olduğunu, nasıl ki rızkı Allah Subhanahu ve Teala dilediğine az dilediğine çok veriyorsa, nasıl ki Allahu Teala insanlar için tayin etmiş olduğu ecel gelmeden insanlar ne yaparsa yapsın ölmeyeceklerse, o zaman mümin bu algılayışla hareket etmeli ve kesinlikle kendisine dayatılmış olan işte sen İslam'ı daveti taşırsan işte rızkın kesilir anlayışına o anlamda prim vermez. Ya da işte despot zalimler sen İslam davetini taşırsan ya da onların tağutlarına karşı baş kaldırırsan ya da onları eleştirirsen ne yaparlar? Seni tutuklarlar, seni hapsederler, işte seni öldürürler. Oysa iman eden kişi için ölüm Allah'ın elindedir. Yani bu bağlamda batılı düşüncenin bize dayattığı dünyevi anlayıştan uzaklaşırsak hiçbir şekilde bu anlayışlar Müslümanları, İslami şahsiyetleri olumsuz anlamda etkilemeyecektir. Onun için bu mesele daha çok egemen güçler tarafından istismar edildiği için maalesef günümüzün Müslümanları bu anlamda onlara boyun bükmektedirler. Yani rızık kavramıyla, ecel kavramıyla Müslümanlar tabiri caizse köleleştirilmektedir. Mevcut küfri sistemlere itaate zorlanmaktadırlar. Oysa Allah subhanahu ve teala dediğim gibi yani kapalı ve müfem ayetler değil. Açık ve net bir şekilde hem rızkın da hem ecelin de kendi takdirinde olduğunu, biz kullar rızkımızı onun iradesi ve isteği olmadan ne artırabilir ne azaltabiliriz. Ve yine biz kendimizi ölümden korumak adına ne kadar koruyarsa koruyalım, Rabbimizin bizim için takdir etmiş olduğu ölüm vakti geldiğinde öleceğiz. Bu bir hakikattir. Mümin böyle algılamak zorundadır. Çünkü Allah-u Teala ifade ediyor gene kendi ayetinde. Nerede olursanız olun, isterseniz sağlam kaleler içerisinde dahi olursanız olun, ölüm size gelir, yetişir size. Bunu böyle algıladığınız zaman, o zaman bu noktada bir müminin, bir Müslümanın ölüm endişesi taşıması mümkün mü? Ölümden korkması mümkün mü? Hayır. Bir de şu var, yani mümin için ölüm bir son değil ki, bir yok oluş değil ki, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Rabb'a kavuşma anıdır. Rabbimizin takdir ettiğimiz olduğu bu dünya hayatında yaşadığımız kadar yaşar, onun imtihanına tabi olarak hayatımızı eğer ona gereğince kulluk yaparak söz verirsek ne ala. O zaman bunu yapabilmemiz halinde zaten Rabbimiz huzuruna da gönül rahatlığıyla da varmış olacağız. Onun için bu çağdaş cahiliye anlayışının topluma dayattığı, Müslümanlara dayattığı bu ölüm korkusu, bu rızık korkusu Müslümanlar tarafından kesinlikle elinin tersiyle itilmesi lazım ve sadece Rabbine yönelmesi lazımdır. Rabbim dilemezse insanlar ne yaparsa yapsın, rızkını ne artırabilir ne azaltabilir, ne yaparlarsa yapsınlar, ecel anlarını ne ileri ne de geri alabilirler. Ölümden en çok kim korkar? Ölümü en çok kim istemez? Dünyayı sevenler, ahirete inanmayanlar, Allah'ın huzuruna varıp ona hesap vereceğine inanmayan insanlar. Mesela Allah-u Teala özellikle ayet-i kerimesinde Yahudilerin dünyayı çok sevdiğinden ve ölümü kerih gördüklerinden bahseder. Onlar, yani Yahudileri kastederek yaptıklarından dolayı ölümü temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. De ki, sizin kendinizden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır ve sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Başka bir ayette, onlar ellerinin yapıp koyduğu işlerden dolayı hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilendir. Şimdi bugün Müslümanların da dediğim gibi bu zihniyeti, bu anlayışı takip ederek, yani Rabbinin emirlerine uymayarak ve ölümü de kerih görmek suretiyle bakıyoruz ki aynı şekilde dünyevi anlamda dünyaya taparcasına, dünyanın nimetlerini elde tutmak ya da elde etmek adına ne kadar çok çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Oysa Allah Subhanahu ve Teala dediğim gibi nimetlerin en kıymetlisinin, en hayırlılarının kendi katında olduğunu defalarca ayetlerinde ifade ediyor. Ve bu dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu, bir oyalamadan ibaret olduğunu, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse bir yolcunun bir ağacın altında gölgenip dinlenecek kadar bir vakit şekliyle teşbih ettiğini biliyoruz. Onun için dünya hayatını anlamlama noktasında, İslam'ı anlama noktasında Rabbimizin bu meselelere dair indirmiş olduğu ayetleri olabildiğince akletme, fehmetme ve bunu şahsımızda bir prensip haline getirmek zorundayız. Bu bizimle artık bütünleşmelidir. Yani bir Müslümanın rızık derdi olmamalı. Ki bu meseleyi konuşmuştuk. Bu demek değildir ki çalışmayacak ya da çalışma için cehdetmeyecek. Yine herkese bir Müslümanın ölüm korkusu olmamalı. Çünkü bu ya, hani bir laf vardır. Ölümün ecele faydası yoktur bu korkunun. Ya bu hakiki bir laf. Çünkü ecel tayin edilmiş belli bir vakittir. İstersen ister korkun, ister korkmayın. O sizi bulacaktır. Ama Müslümana yakışan odur ki bunu güzel bir şekilde karşılasın. Yani hani yine bir ezgi parçası vardır ya, madem ölüm bir defa gelecek, niye Allah yolunda olmasın? İşte Allah Subhanahu Teala bunu gayet edinmemizi istiyor. Allah Subhanahu Teala yine birçok ayet-i kerimesinde, yani Allah uğrunda canını veren müminlerin yüksek mertebelerde kaldıklarını ifade ediyor. Değil mi? Hani وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah uğrunda, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Zira onlar Allah katında diridirler. Başka bir ayette onlar Allah katında rızıklandırırlar. Siz bilmezsiniz. Ve biz sahabenin hayatında bunu görüyoruz. Sahabe tabiri caizse bu dünyada ölümü öldürmüştü. Hiçbir şekilde yani bu ayetlere öyle bir imanı var ki, Rabbine öyle bir imanı var, ahirete öyle bir imanı var. Dolayısıyla yani Rabbim takdir ederse ölürüm, etmezse ölmeyeceğim. O zaman beni Rabbimin emrini yerine getirmekten alıkoyan ne olabilir ki? Benim Rabbim uğrunda cihada çıkmaktan alıkoyan ne olabilir ki? Hiçbir şey. Mesela sahabeler arasında meşhur bir vaka vardır. Bir hadise, bir olay vardır, anlatılır. Savaştan adamın biri savaştan korkar, kaçar ve bir sığınağa ya da bir mağaraya sığınır. Orada dinlenirken önüne bir okun sapladığını görür. Ve o oku saplandığı yerden çıkartmaya çalışır ki zorlanarak çıkartır, zor çıkartır. Sonra bakar ki o ok soparan altındaki bir yılanın kafasına isabet etmiş ve yılanı öldürmüş. Şimdi ibretli bir olay. Adam diyor ki ya düşün bir sığınağın içinde, bir mağaranın içinde, bir de onun toprağın altında her şeyden habersiz bir ok bile, bir yılan bile bir ok aracılığıyla ölümden kurtulamıyorsa, o zaman demek ki ölümden kaçış yok. Mesela böyle algılandığı zaman dediğim gibi insanların, Müslümanların Rabbine emirlerini icabet etme noktasında sıkıntıları da kalmamış olur. Ve ölümün dediğim gibi yani bu yönüyle değerlendirilmesi de oldukça ayetlerde zikredilmiş bir vakadır. Örneğin Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğini sanıyorsunuz. Bu noktada ölüm korkusu Müslümanlardan giderildikten sonra o Müslümanların cihat meydanıyla meydanlarına akın akın koştuklarını görebiliyoruz. Yani gerdek gecesinin sabahının yatağında geçirmek varken Hanzala'nın değil mi? Belki daha gusletmeden cihat ilanına icabet edip şehit olması vardır. Yani ya da yine bir Bedir savaşının öncesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte meydan, işte cennete giden yol denildiğinde sahabenin biri diyor ya Rabbim benim cennete girmemi sağlayacak olan şey orada savaşıp ölmem midir? Evet diyor. Elinde o sırada hurma yiyor bu sahabe. Ve diyor vallahi o cennete ulaşmak için bu hurmaları yiyecek kadar zaman harcamak ağırdır, zordur yani, fazladır. Hurmaları atıp savaş meydana gidiyor. Ölüm tasavvuru böyleydi. Yine başka bir Dirar bin Ezzer ismini sahabe. Çok zayıf, çok cılız. Ama buna rağmen cesaretiyle bütün Müslümanları hayrette bırakan bir sahabe. Hatta Rumlarla savaşırken 80'den fazla Rum komutanı ve askerini öldürdüğünü ifade eder. Zırhsız savaşan bir sahabe. Düşünün yani Müslümanların ölüme dair bakışları öyle olduğunda Allah Subhanahu ve Teala onlara zafer üstüne zafer verdi. Onları o toplumu dünyanın en güzide toplumu haline getirdi. Dünyanın iktidarı haline getirdi. Niye? Çünkü Müslümanların ölüme bakış açıları farklıdır. Müslümanlar ölümle yok olmayacaklarını, hatta Allah uğrundaki ölüm cennete mertebelerin en yükseğine erişme vesilesidir. Ama küffar, ama kafirlerin böyle bir hedefi yok. Böyle bir kendilerine böyle bir vaat edilmiş bir cennet yok. Bundan dolayıdır ki İslam tarihinde Müslümanlar her zaman için az bir grupla, az bir toplulukla nice güçlü toplulukları, nice sayıca kalabalık olan orduları yenebilmişlerdir. Bu da böyle yani kafamıza nakledilmesi lazım. Sahabenin ölüme bakış açısına bizim de erişebilmek adına, imanımızı kuvvetlendirme adına Rabbimizin ayetlerini daha fazla tedbir etmeye çalışmalıyız. Şimdi öbür taraftan tamam, ölümün vakası Rabbimizin tayin etmiş olduğu bir andır. Ecelin bitmesiyle alakalı bir meseledir. Bir de yani ölümün ötesinde, ölüm sonrası hayatta biz Müslümanları bekleyen o hesap anını, hesap gününü daha fazla zihnimizde canlı tutarak bu dünya hayatını daha anlamlıca yaşamamız da gerekiyor. Yani ölüm hepimiz için ansızın gelir. Biz bunu biliyoruz, farkındayız. Yani hiçbirimizin hani iki gün sonra bayram var ama iki gün sonraya kadar kalabileceğimiz, yaşayabileceğimiz garanti yok. Ve şu anda bir yani önümüzdeki 2-3 günü bir izleyin. Şu anda bayram hazırlığı yapan milyonlarca insan var değil mi? Hepimiz yapıyoruz. Bir yandan işte alışverişleri yapıyoruz, temizlikleri yapıyoruz vesaire planlar yapıyoruz. Herkes yapıyor. Ama bir 3 gün sonra, 4 gün sonra bu hazırlığı yapıp da bayramı göremeyenlerin sayısına bir bakın. Çok olacaktır. Dolayısıyla bunun vakasını düşündüğümüzde bizim için yani yarını görmeyebiliriz bizler herhangi birimiz. Ve yarını görmeyenler mutlaka şu anda birileri vardır. O zaman Bu da yani ölüm noktasında bizim daha farklı bir bakış açısıyla düşünmemizi gerektiren bir sorudur. Çünkü ölüm bizim için imtihanımızın bittiği anlamına gelir. Bir daha Rabbimize salih amelde bulunabilecek fırsatı yakalamayacağımız an demektir. Ve hepimiz yani örnekleri çoktur. Kendi yakınlarımızdan biliriz. Geçen senede bir arkadaşım anlatmıştı. Yani tanıdık diyeyim. Şöyle bir şey dedi. Biz dört arkadaştık. Bir kurumda işe girmek için Ankara'da o kurumun yapmış olduğu mülakat var. Dört kişi. Birinin de arabası var. Biz dördümüz arabaya atladık gittik. Ankara'ya mülakata katıldık. İşte üç arkadaşım mülakatı geçti. Onlar o kurumda işe başladılar. Yani başlayacaklardı. Ben ise geçemedim. Onlar sevinçli. Ben özgür. Döneceğiz. Dedi ki ben sizinle dönmek istemiyorum. Niye? Ya siz kazandınız. Keyfiniz yerinde. İşte yolculuğu gülerek oynaya gideceksiniz. Ben ise moralim bozuk, buruk olacağım. Ben ayrı takılıyorum. Diyor tamam ben otobüse geldim. Onlar da arabayla. Sonra geldik diyor. O üç arkadaşımın işte bulunduğu araba işte kamyonun altına girmiş. Üç de ölmüş. Bu canlı yani. İki sene önce içinde olmuş olan bir vaka. Şimdi ecelin vakası ortada. Kim için belli, kim için belli değil. Ama şunu görüyoruz. Yani bizler bir şeyleri dünyaya dair çok şey hesap ediyoruz. Yani işte diplomayı almayı hesap ediyoruz. Evlenmeyi hesaplıyoruz. Veya ne bileyim işe girmeyi, atanmayı bekliyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Allah da diyor ki bütün bu hesabı yaparken ölümü de işin içine katın. Yani nice insanlar vardı değil mi? Yıllarca okumuş, diploma almış, sınavlara girmiş, memur olmuş. Tam gidip başlayacakken yolda ölüyor. Yaşamadı mı? Çok yaşandı. Nice bebekler, nice çocuklar, daha gençliğini, çocukluğunu yaşamadan insanlar ölüyor. Yani biz de öleceğiz, hepimiz öleceğiz. 100 sene sonra burada hiç kimse kalmayacaksa. O zaman ölümü de böyle hatırlamak da gerekiyor. O zaman bu ölüm bizim için imtihanın sonuysa ve onun neticesinde bir hesap varsa bu hesaba hazırlanmak adına İslam'ı kendimize dert edinme, kendimize dava edinme ve onu taşıma noktasında cehdimizi harcayalım. Yani bizim için hayırlı olan amelleri ertelemeyelim. Ölümün ertelemesi yok çünkü. Yani dünyevi bir takım kazanımlar ertelenebilir. Belki sonradan kazanılabilir. Kazanılmasa ne olacak ki? Nefse rızkımızı veren Allah'tır. Onun üzerimizde tecelli eden bir iradesi var. Bunu da biliyoruz. Allah nasip ederse o konuyu da işleriz. Dolayısıyla ölümün tek sebebi vardır ki o da eceldir. Ve bu ecel bize gelmeden, bize yaklaşmadan biz buna hakikaten yeterince hazırlık yapalım. Yani bu Ramazan ayı bitmek üzere, hani daha önce defalarca hatırlattık. Hakikaten Ramazan bizim için çok müthiş bir fırsattır. Günahlarımızın kefareti için güzel bir fırsattır. Dualarımızın kabul edilebilmesi için güzel bir fırsattır. İbadetlerimizin katlarınca nispetinde ecirlendirildiği için bir fırsattır. Ve hala bu fırsata sahipken de hem kendi günahlarımız için ve hem de İslami anlamda yapmamız gereken diğer vecibeleri de yapmak adına biraz daha bilenmemiz lazım. Biraz daha gayret etmemiz lazım. Çünkü içinde yaşadığımız zaman dilimi, içinde yaşadığımız bu toplum maalesef hakim sistemle birlikte insanları sürekli cehenneme doğru sürüklemektedir. Bizim bundan kendimizi koruyabilmemizin yegane yolu Rabbimizin kelamına, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yapışmaktır. Bunların okunduğu, bunların anlaşıldığı, bunların hayat sahnesine aktarılmaya çalışıldığı yerlerde bulunmaya çalışalım. Başka türlü yani ah vah ederiz de ki daha önce ahirette iman etmenin anlamı konusunda bununla alakalı yeterince ifade etmiştik, durmuştuk. Ben girmeyeceğim oraya. Sadece bir hatırlatma babında gerçekten ölümü dediğim gibi hem ecel noktasında Rabbimizin takdirinde olduğunu bilmek adına hatırlatmada bulunduk. Hem de ölümden sonraki durumu da göz önünde bulundurarak bu dünya hayatımızı daha anlamlı bir şekilde geçirmemiz için bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyorum. Örneğin o günahkarların Rableri huzurunda başları öne eğik halde Rabbimiz gördük, işittik ve şimdi bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Artık kesin olarak inandık diyecekleri zamanı bir görsen. Böyle bir vaka yaşanacağını Allah Subhanahu ve Teala bize şimdiden bildiriyor. Yani öyle bir an gelecek ki bir grup insan Rabbinin huzurunda vardığında başı eğik bir şekilde, artık hatalarının farkına varmış bir şekilde, artık cenneti cehennemi hesabı görmüş bir şekilde, artık bütün şüpheleri gidermiş bir şekilde Allah'a yalvaracaktır. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Çünkü biz artık hakikaten anladık. Bu kesin bir doğruymuş. Gönder ki biz sana hakkıyla kulluk yapalım. Ama Allah subhanahu ve teala bu fırsatı vermeyecektir. Bu fırsatı biz hala kullanıyoruz. Mesela bununla alakalı daha önce kardeşlerimden bazıları duymuştur. Ebu Zer'in bir kısası vardır, bir vakası vardır. Hakikaten etkileyici bir vaka. Ebu Zer-i Gıffari, meşhur bir sahabedir. Kendi evinin avlusunda mezar ebatında bir çukur yapmıştır Ebu Zer. Ve dünyevi anlamda bunaldığında, sıkıldığında zaman zaman o mezara girermiş, o çukura girermiş. Ve der ki ey Ebu Zer, şimdi öldün. Bak mezarın hazır. Birazdan toprak atacaklar üstüne. Ve sen de şunu öldün yani. Şu anda gelecektir hesap sorgu melekleri. Bana şunu soracaklar. Ebu Zer bunu yaptın mı? Ebu Zer şunu nasıl yaptın? Ebu Zer bunu niye yapmadın? Kendi kendine hani diyor ya Ömer Aleyhisselam hesaba çekilmeden önce kendince hesaba çekin. Ebu Zer de bunu yapıyor. Ve Ebu Zer düşün bir sahabe, övgüye mazhar bir sahabe olmasına rağmen ve kendi kendine yapmış ki Allah'ın hesabı çok detaylı. Çok inceli. Hani ayet ediyor ya, ya bunu da mı yazmış diyeceğiz. Bunu da mı kaçırmamış diyeceğiz. Ve Ebu Zer düşün ki kendi beşeri ölçüde de hesabını görüyor. Ve o hesapta tabiri caizse hesabının ağırlaştığını hissedince kan ter içinde kalıp fırlıyormuş gelen dışarıya. Ve sonra kendi kendine şunu söylermiş Ebu Zer. Ey Ebu Zer, Allah'ın hiç kimseye vermediği bir fırsatı sana verdi. Hani iman neyi kastediyor? Yani öldükten sonra kimse dirilmeyecek ya, tekrar dünyaya gönderilmeyecek ya. Ebu Zer kendince ölmüş ve sonra Allah onu diriltmiş. Öyle hesaplıyor yani. Allah'ın kimseye vermediği bir fırsatı sana verdi. Ebu Zer artık bundan sonrasını tekrar artık aklını başına al. Yapman gerekeni yap ya da kaçınman gereken şeylerden de kaçın diyor. Evet. Değerli kardeşler, ölümden kaçış yok. Onu biliyoruz. Ölümden kaçma vakası hiç kimse için mümkün olmamıştır. Ölüm ne zaman öldürülür? Ölüm cennetlikler ve cehennemlikler netleştirip saflar belli olup herkes kendi tarafına çekildikten sonra hadise geçtiği gibi allı karalı alaca renginde bir koyun suretinde geçirilir ve hem cennet ehline hem de cehennem ehline gösterilir. Siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Her iki tarafın ahalisi de başını kaldırıp bakar. Bu bizim işte dünyadayken kerih gördüğümüz ölümdür. Ve münadi seslenir, o koyun kesilir. Ve der ki işte bak bugün ölüm öldürüldü. Artık ölümün olmayacağı vakit ahiret hayatıdır. Evet değerli arkadaşlar. Fırsatımız, vaktimiz biraz daha var. Bir kavramdan daha bahsetmek istiyorum. O da korku kavramı. Yani ecel kavramıyla biraz ilişkili olduğundan dolayı ona da değinmek istiyorum. Şimdi insanoğlu fıtratı gereğince acizdir diyoruz, eksiktir diyoruz, sınırlıdır diyoruz. Dolayısıyla eksik olan, aciz olan, her şeye güç yetirmeyen insanların endişeleri olur. Canlıların korkuları olur. Bu korkulara baktığınızda insanların iki tür şeklinde tezahür eder. Biri fıtratından kaynaklanan bir korkudur, iki bir doğal bir korkudur. Yani nasıl? İşte aniden böyle vahşi bir hayvanla karşılaşmanız halinden ya da ne bileyim aniden yolda yürürken önünde bir taş düştüğünde irkilirsiniz, korkarsınız ve bu doğal bir korkudur. Ve akabinde zaten kısa süreli olup daha sonra sakinleşir geçer bu korku. Bir de insanın bakış açısına göre, insanın edindiği ya da sahip olduğu ya da insana verilen bir takım korkular vardır. Yani fikir doğrultusunda gerçekleşen korkular. Şimdi Müslüman için Allah subhanahu ve teala her türlü ölçü sınırı koymuştur. Korkulması gereken biri vardır ki o da Allah subhanahu ve teala'dır. Allah'tan başka kimseden korkulmaz. Peki Allah subhanahu ve teala onlardan korkmayın benden korktuğu dediği şeylerde niye bugün Müslümanlar korkuyor? Niye Allah'ın onlardan korkmayın dediği kafirlerden, zalimlerden, tağutlardan Müslümanlar korkuyor? Niye onların hükümlerine boyun bükmek kendini zoruna hissediyor? Niye? Çünkü dediğim gibi hem rızık anlayışıyla hem ecel anlayışıyla bağlı olarak bu korku da insanla vücutta gelir. Çünkü insan eğer rızkın Allah'tan olduğuna kesin ve kesin bir şekilde, yani bunu sözle söylemesi yeterli değil. Bunu herkes söylüyor, inanın. Yani bütün Müslümanlar hem rızkın Allah'tan olduğunu ifade ediyor, hem de ölümün de Allah'ın takdirinde olduğunu ifade ediyor. Ama haliyle, pratiğiyle bunun böyle olmayacağını ifade ediyor. Eğer böyle olmadığını söylerse, Rabbinin emrine, rızkı uğrunda isyan etmez. Ya da Rabbinin emrine iştirak etme noktasında ecel korkusuna sahip olmaz. Ya da Rabbinin emrine iştirak etme noktasında işte malım gider, mevkim gider, makamım gider endişesine kapılmaz. Bu anlamda bugün Müslümanlara verilen korku mefhumu kapitalist bakış açısından kaynaklanan bir korku mefhumudur. Yani onlara nezdinde nedir? Dünya bu dünya hayatından ibarettir. Dolayısıyla bu dünya hayatında ne elde edebilirsen, ne kadar toplayabilirsen, ne kadar zevk alabilirsen maddeden senin yanına kar kalacak olan da budur. Anlayışı veriliyor. Bu kafirin anlayışı, Müslümanlar niye bu anlayışa sahip oldu? Müslümanlar niye yani dünyayı kafirin gözüyle değerlendiriyor? Niye kafirin gözüyle dünyaya o kadar değer veriyor? İşte onun için Allah'tan korkulması gerektiğini, insan eğer İslam akidesini gereğince anlarsa, Allah'ın ayetlerini hakkıyla tedabbür ederse, korkması gereken, sakınması gereken, çekinmesi gereken tek yaratıcı var, o da Allah'tır. Çünkü ondan güçlü yoktur. Hesaba çekecek olan O'dur. Veren de O'dur, kısan da O'dur. Dirilten de O'dur, yaşatan da O'dur. O zaman insanlar sadece Allah subhanahu ve teala'dan korkmalı, ondan çekinmeli, onun hudutlarını korumaya çalışması lazımdır. Onun için korku fıtratından gelen korkuyu anlamak doğaldır da, işte insanın diğer korkulara sahip olması kesinlikle doğal değildir. Bir Müslüman için normal değildir. Örneğin Allah subhanahu teala bir ayetinde o şeytan sizi yardakçıları ile korkutur. O halde gerçekten mümin iseniz Allah'tan korkun. Bakın şeytan sizi birçok şeyle korkutur. Sizi fakirliği olmakla korkutur, sizi işte hapse girmekle korkutur, sizi ölümle korkutur, sizi rızıkla korkutur, sizi tağutlarla korkutur, sizi işte zalimlerle korkutur. Ama eğer gerçekten mümin iseniz Allah'tan korkmanız gerekiyor. Allah yanınızdadır. Şimdi biz Allah'ın sahip olduğu bütün sıfatlara aynı şekilde iman etmiyor muyuz? Tıpkı Allah'ın varlığına iman ettiğimiz gibi. Allah semihtir. Her anı görüyor, her anı. Bizim her anımızı görüyor. Basirdir. Her anı işitiyor, semihtir. Habirdir, her şeyden haberdardır. Alimdir, her şeyi bilendir. Yani bunu düşündüğümüzde şu anda Rabbimiz bizi görüyor ve biliyor. Her anımızda, o zaman benim Rabbimin daima yanımda hissetmem lazım. Korkmam gereken, yani onun beni sürekli gözettiğini düşünerek harama düşmekten onun için korkarım. Onun beni gözettiğini, gördüğünü, işittiğini düşünerek, inanarak onun emrine icabet etmem lazım. Yalnız kalsam da, toplum içerisinde olsam da. Mümin olmak bunu gerektiriyor. İmanın gerektiğidir bunlar. Onun için korkular dediğim gibi bizim bu anlamda bize dayatılan kapitalist endişeler olmaması lazım. Rabbimizin bizden bir şekilde sadece ondan korkmamız gerektiği şeklinde bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Yani mesela diyoruz ya fikir neticesinde oluşan korku. Ya ben kendi başımdan geçen bir şey anlatayım. Bilmiyorum sizler olmuş mudur? Yani küçükken bizi mesela ölülerle korkuturlardı. Mezarlıklarla korkuturlardı ve biz de korkardık. Mezarlıklarımız günün ortasındaydı. Bir yerden bire geçerken, gece geçerken bile müthiş korkuyorduk. Yani gece zaten Gece olmasına rağmen bir o gecede gözümüzü kapatarak geçerdik. Yani ne olacaksa, ama öyle bir anlayış vermiş. Yani bir ön yargı, bir bilgi vermiş. Mezarlıktan korkuyoruz. Ya aslında yani canlılardan korkuyoruz. Çünkü o ölmüş zaten. Yani aradan yıllar geçti. Bir gün dışarıda kaldım. Gidecek yerim olmasına rağmen de gitmedim. Ben de işte dedim dolaşayım, oturayım ya da sabah ederim. Ama gece bitmiyor, uzun. Neyse dedim bir yerde atı biraz kestireyim. Yaz. Şimdi bir banka oturdum ama insanlar geçiyor. Ben insanlardan çekinmiyorum. Şimdi yatarım ama yani biri gelir işte soyar seni, biri gelir bıçaklar seni vesaire. Şimdi ben liman olarak sakin yer neyi gördüm biliyor musunuz? Mezarlığı. Yani çocukken korktuğum mezarlık karanlık içerisinde gittim başımı dayayıp yattım. Niye? Çünkü fikir değişti artık seninle. Yani o ölmüş zaten. O toprağın altında sen onun üstündesin. Aynı toprağı paylaşıyorsun yani. Mesele bundan ibaret. Onun için yani bize verilmiş olan fikir neticesinde korkulardan kurtularım. Suni korkular oluşturuyor bu düzen, bu sistem. Korkmamız gereken Rabbimiz. Korkmamız gereken gerçekten bir günah işlememizdir yani. Çünkü o günahı işlememiz halinde onun getireceği azabı düşünerek korkmamız gerekiyor. Korkmamız gereken Rabbimizin bir emri ortadayken o emre icabet etmememizdir. Bunu yapmadığımız zaman korkalım. Çünkü bu bize azabı getirecektir. Ve Allah'ın azabı hakikaten çok çetindir. Ya eyyühellezine amenu ittakullah hatta tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey Müslümanlar! Bakın Allah'tan hakkıyla korkun. Yani korkulması gerektiği şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak can verin. Allah muhafaza, İslam akidesi dışında başka bir anlayışla, bir akideyle ölmeniz zaten külliyen azap demektir. Ve bu dünya hayatında Rabbimizden hakkıyla sakının korkmamız halinde Rabbimiz o müttakilere çok güzel cennetler, çok güzel nimetler hazırladığından bahsediyor ki İnsan oğlunun daha keşfedemediği, gözünün görmediği, kulağının işitmediği mükemmellikteki nimetler. O nimetler kimin için? Bu dünyada Allah'tan hakkıyla korkanlar içindir. Değerli arkadaşlar, bir kavram daha vardı ama vakit yeterli oldu. Yani bugün dedik, ecel noktasında bizlerin, inananların ecele dair bakışı Kur'an'ı bir bakış olmalı, İslami bir bakış olmalı. Yine korku noktasındaki, korku mefhumları noktasında da yine İslam'ın öngörmüş olduğu şekilde korkulara sahip olmalıyız. Yoksa dünyevi korku ve kaygılara değil. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim inşallah Teala bu hayırlı mübarek ayda tekrar hatırlatmak istediğim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Rabbim inşallah günahlarımızı affetmiş bir şekilde bu Ramazan ayını bitirmeyi bizlere ve bütün İslam alemine nasip etsin. Ve ahirul da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.